Ayrı Bir Meyki, Karanlık Yüz, Henning Mankell, Sayfa 322. Kurt Wallander savcılığa geçti. Annette Brolin mahkemedeydi. Çiçek demetini santraldeki kıza teslim etti. ''Doğum günü mü bugün?'' diye sordu kız. ''Onun gibi bir şey.'' diye yanıtladı Kurt Wallander. Odasına döndüğünde kız kardeşi Christina'yı kendisini beklerken buldu. Wallander sabah uyandığında kız kardeşi çoktan uyanmış evden çıkmıştı. Kız kardeşi ona hem doktorla hem de sosyal görevliyle görüştüğünü söyledi. ''Babam daha iyi görünüyor.'' dedi. ''Kronik bunaklığa doğru gittiğini düşünmüyorlar. Belki de geçici bir krizdi. Sonuçta önce evde düzenli bir yardımcıyla başlamaya karar verdik. Bugün saat 12'ye doğru bizi eve bırakabilir misin? Vaktin yoksa belki arabanı verebilirsin.'' ''Tabii ki götürürüm. Evde yardımcı olacak kişinin kim olacağı belli mi?'' ''Babama yakın oturan bir kadınla görüşeceğim.'' Kurt Wallander başıyla onayladı. ''Gelmen ne iyi oldu. Bütün bunları tek başıma halledemezdim.'' 12'yi biraz geçe Wallander'in hastaneye gelmesine karar verdiler. Kız kardeşi gidince Wallander masasını düzenledi. Johannes ve Maria Löfgren hakkındaki araştırma raporlarını içeren kalın dosyayı önüne açtı. Tekrar işe koyulmanın zamanı gelmişti. Björk onlara soruşturma grubu için 4 kişi daha vermişti. Neslund grip olduğundan evde yattığı için 3 kişi Rydberg'in odasında toplandılar. Martinson'un aklını kurcalayan bir düşünce olmalıydı. Bu nedenle oldukça sessizdi. Ama Kurt Wallander onun Hagerholm'deki çılgına dönmüş dul kadına yaklaşımındaki kararlılığını hatırlıyordu. Ellerindeki tüm malzemeyi ayrıntılarıyla gözden geçirmekle işe başladılar. Martinson bunları adli sicilden edindiği çeşitli bilgilerle tamamlıyordu. Ayrıntıların böylesine sistemli ve yavaş gözden geçirilmesi Kurt Wallander'i dinlendiriyordu. Dışarıdan bakan biri için bu çalışma herhalde dayanılmaz derecede sıkıcı ve anlamsız görünürdü. Ama onlar için farklıydı. Gerçeğe ve çözüme giden yollar ayrıntıların içinde saklanmış olabilirdi. Öncelikle ele alınması gereken ipuçlarını düzene koydular. ''Sen Johannes Löfgren'in Ustad'a gidişiyle ilgilen.'' dedi Wallander Martinson'a. ''Şehre gidiş dönüşü nasıl yaptığını mutlaka bulmalıyız. Şimdiye kadar bilmediğimiz başka gizli kasaları var mı? İki banka ziyareti arasındaki bir saatlik süre içinde ne yapmıştı? Alışverişe mi gitmişti, onu gören olmuş mu?''
''Neslund buna başlamıştı zaten.'' diye açıkladı Martinson.
''Evini arayıp ona sor.'' diye karşılık verdi Kurt Wallander. ''Onun iyileşmesini bekleyemeyiz.'' Kurt Wallander, Johannes Löfgren'in gizlediği oğlu olduğunu sandıkları Erik Magnusson'la konuşmaya Malmö'ye gideceği zaman Rydberg'le Lars Herdin'i görecekti. ''Bu süre içinde diğer işleri bir kenara bırakabiliriz.'' dedi Kurt Wallander. ''Önce bunlarla başlayalım. Saat 5'te yine toplanırız.'' Hastaneye gitmeden önce Kristianstad'daki Göran Bowman'ı arayıp onunla Erik Magnusson hakkında konuştu. ''Belediyede görevli.'' dedi Göran Bowman. ''Ne var ki orada ne iş yaptığını bilmiyorum. Burada bizim ender hafta sonlarımızdan biri yaşandı. Bir sürü kavgayla ve sarhoşla uğraştık. Birkaç serseriyle uğraşmaktan başka işlere pek fırsatım olmadı.''
''Adamı bulurum.'' dedi Kurt Wallander. ''En geç yarın erkenden seni ararım.''
Saat 12'ye birkaç dakika geç hastaneye doğru yola çıktı. Kız kardeşi girişte onu bekliyordu. Birlikte asansöre binip babalarının bir günlük gözetimden sonra yatırıldığı bölüme çıktılar. Bölüme vardıklarında babaları taburcu edilmişti ve bir sandalyeye oturmuş onları bekliyordu. Başında bir şapka, yanında ise kirli çamaşırlarla ve boya tüpleriyle dolu bavulu duruyordu. Kurt Wallander üzerindeki giysiyi hatırlayamamıştı.
''Ben aldım.'' diye açıkladı kız kardeşi. ''En son kendine yeni bir takım alalı 30 yıl geçti.''
''Nasılsın baba?'' diye sordu Kurt Wallander ona yaklaşıp. Babası cin gibi gözlerle baktı. Kurt Wallander babasının dinlenip kendine geldiğini anladı. ''Eve dönmek bana çok iyi gelecek.'' dedi kısaca ve ayağa kalktı.
Kurt Wallander babası kız kardeşine tutunurken onun çantasını aldı. Löderup yolunda kız kardeşi babasının yanına arka koltuğa oturdu. Malmö'ye gitmek için acele eden Kurt Wallander saat 6'ya doğru yine geleceğini söyledi. Kız kardeşi geceyi babasının evinde geçirecekti. Wallander'den akşam yemeği için biraz alışveriş yapmasını istedi. Babası üzerindeki takımı çabucak resim tulumuyla değiştirdi. Dışarıdaki şövalyesinin önünde durup bitmemiş bir tabloyu boyamaya başladı. "Ne diyorsun, eve gelecek yardımcıyla anlaşabilecek mi?" diye sordu Kurt Wallander. "Ona biraz zaman tanımalıyız," diye yanıtladı kız kardeşi. Öğleden sonra saat 2 gibi Kurt Wallander Malmö Belediyesi'nin önündeydi. Önce Svedala Moteli'nde aceleyle bir öğle yemeği yemişti. Arabayı park edip girişteki geniş salona girdi. "Erik Magnusson'u arıyorum," dedi cam pencereyi yana doğru sürerek açmış olan kadına. "Burada belediyede çalışan en az 3 Erik Magnusson var," diye karşılık verdi kadın. "Hangisini arıyorsunuz?" Kurt Wallander kimliğini çıkarıp gösterdi. "Bilmiyorum," dedi, "ama doğum tarihi 50'li yılların sonlarına doğru olmalı." Camın ardındaki kadın kimden söz edildiğini hemen anladı. "O halde bu merkez depodaki Erik Magnusson olmalı," diye yanıtladı. "Diğer iki Erik Magnusson çok daha yaşlı. Suçu neymiş?" Kurt Wallander onun bu cesur merakına gülümsedi. "Hiç," diye karşılık verdi. "Sadece ona birkaç soru soracaktım." Kadın merkez depoya nasıl gidebileceğini tarif etti. Wallander teşekkür edip arabasına döndü. Belediyenin merkez deposu Malmö'nün kuzey çıkışında petrol limanının yakınındaki bölgedeydi. Kurt Wallander depoyu bulana kadar epey arandı. Üzerinde büro yazılı bir kapıdan girdi. Büyük bir cam pencereden uzayıp giden sıralar halindeki raflar arasında gidip gelen forkliftleri gördü. Burada kimse yoktu. Bir merdivenden aşağı inip büyük depoya geldi. Saçları omuzlarına inen genç bir adam tuvalet kağıtlarıyla dolu büyük naylon torbaları üst üste yığmakla meşguldü. Kurt Wallander onun yanına gitti. "Erik Magnusson'u arıyorum," dedi. Genç adam o sırada bir kamyonun boşaltıldığı rampalardan birinin yanında duran sarı bir forklifti işaret etti. Forkliftin sürücü kabininde oturan adam açık renk saçlıydı. Kurt Wallander, Maria Löfgren'in boğazına ilmeği geçiren adam buysa, Maria'nın kesinlikle bunu yabancı saymayacağını düşündü. Sonra kafasını karıştıran bu düşünceyi bir yana itti. Böyle acele karar vermesi gerekmezdi. "Erik Magnusson," diye seslendi forkliftin gürültüsü arasında. Adam motoru kapatıp inmeden önce soru soran gözlerle ona baktı. "Erik Magnusson?" diye sordu Kurt Wallander. "Evet." "Polis, sizinle biraz konuşmak istiyorum." Kurt Wallander adamın yüzünü inceledi. Adamın yüzünde olağan dışı bir ifade yoktu. Sadece biraz şaşırmış görünüyordu. "Sadece şaşırmıştı. Neden?" diye sordu adam. Kurt Wallander etrafına baktı. "Oturabileceğimiz bir yer var mı?" diye sordu. Erik Magnusson onu bir kahve otomatının durduğu bir köşeye götürdü. Burada kirli bir ahşap masa ve geçici olarak yerleştirilmiş iki bank duruyordu. Kurt Wallander bozuk para atıp bir bardak kahve aldı. Erik Magnusson bir parça çiğnemelik tütünle yetindi. "Üstad polisinden geliyorum," diye söze başladı. "Lennart diye bir köyde yaşanan vahşi bir cinayetle ilgili size birkaç sorum olacak. Belki gazetelerde görmüşsünüzdür."
"Gördüm sanırım ama bunun benimle ne ilgisi var?"
Kurt Wallander o sırada aynı soruyu kendisine sormak üzereydi. Erik Magnusson adındaki adam iş yerine polisin gelmesinden hiç de rahatsız olmamış görünüyordu.
"Size babanızın adını sormak zorundayım."
Adam kaşlarını çattı.
"Baban mı?" diye sordu. "Benim babam yok."
"Herkesin bir babası vardır."
"En azından bildiğim bir babam yok."
"Bu nasıl olur?"
"Ben doğduğumda annem evli değilmiş."
"Anneniz size babanızdan hiç söz etmedi mi?"
"Hayır."
"Siz hiç sormadınız mı?"
"Tabii ki sordum. Çocukluğum ve gençliğim süresince annemin başının etini yedim, sonra pes ettim."
Erik Magnusson ayağa kalkıp bir bardak kahve aldı. "Neden babamı soruyorsunuz?" diye sordu. "Bu cinayetle bir ilgisi mi var?" Buna biraz sonra geleceğiz diye yanıtladı Kurt Wallander. Babanızı sorduğunuzda anneniz ne söyledi?
Duruma bağlı olarak değişiyordu.
Duruma mı bağlı olarak değişiyordu?
Bazen kendisinden emin değildi, bazen de bir daha hiç görmediği bir mümessil olduğundan söz etti. Bazen başka şeyler.
Siz bu yanıtlarla yetindiniz yani.
Başka çarem var mıydı ki? Söylemeyecekse asla söylemez.
Kurt Wallander aldığı yanıtları düşündü. İnsan gerçekten babasının kim olduğuna karşı bu kadar ilgisiz kalabilir miydi? Annenizle aranız iyi midir diye sordu.
Bununla neyi kastediyorsunuz?
Sık sık görüşür müsünüz?
Arada bir beni arar. Bazen ben Christianstad'a giderim. Üvey babamla aram daha iyidir.
Kurt Wallander birden şaşırdı. Gören Bowman üvey babadan hiç söz etmemişti. Anneniz tekrar mı evlendi?
Ben çocukken annem bir adamla birlikte yaşıyordu. Hiç evlenmemişlerdi. Ama ona yine de baba diyordum. Hemen hemen 15'imdeyken ayrıldılar. Bundan bir yıl sonra ben de Malmö'ye geldim.
Adı ne?
Neydi? Öldü. Trafik kazası geçirdi.
Onun sizin gerçek babanız olmadığından emin misiniz?
Bizim gibi birbirinden bu kadar farklı görünen iki insan zor bulunur.
Kurt Wallander yeni bir girişimde bulundu. Lennart'a öldürülen adamın adı Johannes Löfgren'di. Herhalde sizin babanız değildi. Karşısında duran adam ona hayretle baktı.
Bunu ben nereden bileyim Tanrı aşkına? Bunu anneme sormanız gerekecek.
Sorduk bile ama inkar ediyor.
O halde ona tekrar sorun. Babamın kim olduğunu öğrenmeyi çok isterim. Öldürülmüş olsun ya da olmasın.
Kurt Wallander ona inanıyordu. Erik Magnusson'un adresini ve kimlik numarasını not edip ayağa kalktı. Belki sizinle tekrar irtibata geçeriz dedi.
Adam forkliftin sürücü kabinine çıktı. Bence bir sakıncası yok. Annemi görürseniz benden selam söyleyin.
Kurt Wallander Üstad'a döndü. Meydanda park edip yayalara ayrılan tarafa geçti ve eczaneden sargı bezi aldı. Eczacı kadın onun yara bere içindeki yüzüne acıyarak baktı. Arabaya giderken fikrini değiştirip aynı yolu geri giderek büfeye girdi. Bir şişe viski aldı. Aslında bu kendisi için fazlasıyla pahalı olan malt viskidendi. Saat 4:30'da yine emniyetteydi. Ne Rüdberg ne de Martinson odalarındaydı. Savcılık koridoruna yöneldi. Santraldeki kız gülümsedi.
Çiçeklere çok sevindi dedi.
Odasında mı?
Saat 5'e kadar mahkemede olacak.
Kurt Wallander odasına döndü. Koridorda Swedberg'le karşılaştılar.
Bergman işi nasıl gidiyor diye sordu Kurt Wallander.
Hala konuşmuyor diye yanıtladı Swedberg ama yakında yumuşar. Teknik incelemeyi yapan teknisyenler el konulan silahın cinayette kullanılan silah olduğunu söylüyorlar.
Cinayet nedeni hakkında biraz daha bilgi edinebildik mi?
Hem Bergman'ın hem de Ström'ün milliyetçi gruplarda aktif olduklarını sanıyoruz. Kendi kararlarından mı yoksa teşkilat görevlendirmesi üzerine mi bu cinayeti işlediler henüz bilmiyoruz.
Yani herkes mutlu ve memnun öyle mi?
Öyle diyemem. Björk katilleri tutuklamayı çok istemiş olduklarını ama bunun umdukları biçimde gerçekleşmediğini söyledi. Korkarım Bergman'ın önemi göz ardı edilip her şey, hiçbir şey konuşamayacak olan Walfried Ström'ün üzerine atılacak. Bana soracak olursan bu işte Bergman'ın da en az Walfried Ström kadar payı olduğunu düşünüyorum.
Ben de acaba geceleri beni arayan Ström müydü diye düşünüyorum dedi Kurt Wallander. Onun konuştuğunu pek duymadım. Bu nedenle arayanın o olup olmadığından emin değilim.
Swedberg onu sınar gibi baktı.
Bu demek olur ki...
En kötüsünü düşünecek olursak Bergman ve Ström'den bu katil rolünü alacak başkaları da olduğu anlamına gelir.
Björk'e kamp gözetimlerinin devam ettirilmesi gerektiğini söyleyeceğim diye yanıtladı Swedberg.
Ayrıca burada Üstad'daki yangını bir grup gencin çıkardığına ilişkin birkaç duyum aldık.
Kafasına bir torba turp yiyen adamı unutma dedi Kurt Wallander.
Lennart işine alemde.
Kurt Wallander duraksadı, pek emin değilim diye açıkladı. Ama soruşturmaya dolu dizgin başladık.
Saat 5:10 geçe Martinson ve Rüdberg Kurt Wallander'in odasındaydılar. Wallander, Rüdberg'in hala yorgun ve bitkin göründüğünü düşünüyordu. Martinson durumdan şikayetçiydi. Lövgren'in 5 Ocak Cuma günü Üstad'a nasıl gidip döndüğünü bulamadık dedi. O güzergahın otobüsüyle konuştum. Bana Johannes ve Maria'nın şehre gitmek istediklerinde normalde kendisiyle gittiklerini söyledi. Birlikte ya da her biri yalnız başına. Şoför Johannes Lövgren'in yeni yılda otobüse binmediğinden emin. Taksiler de Lenarp'a gitmemiş. Nistrom'un dediğine göre bir yere gitmek istediklerinde hep otobüsü kullanırlarmış. Biz de onun cimri olduğunu biliyoruz zaten. Birlikte hep kahve içmişler dedi Kurt Wallander öğleden sonraları. Nistrom'lar Johannes Lövgren'in İstad'a gidip gitmediğini görmüş olmalılar.
İşte bilinmez olan da bu ya diye karşılık verdi Martinson. İkisi de onun o gün şehre gitmediğini iddia ediyor. Buna karşılık biz onun saat 11:30'la biri çeyrek geçe arası iki bankaya da uğradığını biliyoruz. O gün 3-4 saatliğine evden çıkmış olmalı.
Tuhaf dedi Kurt Wallander, bunu biraz daha araştırmalısın. Martinson yine notlarına döndü.
Sonuçta şehirde başka bir gizli kasası olmadığı kesin.
Güzel dedi Kurt Wallander, en azından bunu biliyoruz artık.
Ama tabii belki Simrisham'da olabilir diye söze karıştı Martinson. Ya da Trelleborg'da ya da Malmö'de.
Önce onun Üstad'a nasıl gidip geldiğiyle ilgilen dedi Kurt Wallander ve Rydberg'e göz attı. Lars Herdin anlattıklarında ısrar ediyor dedi Rydberg yıpranmış not defterine kısa bir göz atarak. 1979 yılı ilkbaharında tesadüfen Christianstadt'ta Johannes Löfgren'le kadını birlikte görmüş. İsimsiz bir mektup sayesinde ikisinin bir çocuk sahibi olduklarını öğrendiğini iddia ediyor.
Kadını tarif edebiliyor mu?
Çok az. En kötü olasılıkla kadınları önüne dizip bize hangisi olduğunu göstermesini isteriz.
Tabii eğer içlerinden birisi ise diye ekledi. Kararsız gibisin.
Rydberg sert bir hamleyle not defterini kapattı.
Bence bütün bunlar birbirine hiç uymuyor dedi. Bunu biliyorsun. Elimizdeki izlerin peşinden gitmeliyiz tabii. Ama doğru yolda olduğumuzdan emin değilim.
Aklımı kurcalayan şey ise başka bir yol bulamamak.
Kurt Wallander Erik Magnusson'la yaptığı görüşmeyi aktardı.
Neden ona cinayet gecesi ne yaptığını sormadın diye sordu Martinson hayretle Wallander konuşmasını bitirince.
Kurt Wallander tüm şişliklerinin ve morluklarının ardında yüzünün kızardığını hissetti. Bunu unutmuştu ama itiraf da edemezdi tabii.
Bunu ertelemeyi tercih ettim diye açıkladı. Onunla tekrar görüşmek için bir bahane bıraktım.
Söylediğinin kulağa ne kadar anlamsız geldiğinin farkındaydı ama ne Rüdberg ne de Martinson onun bu açıklamasına tepki verdi. Uzun bir sessizlik oldu. Hepsi de kendi düşüncelerine dalmış öylece oturuyorlardı. Kurt Wallander bu durumu kaç kez yaşadığını düşündü. Soruşturma birden tıkanıveriyor. Artık koşmak istemeyen bir at gibi. Şimdi atı çekmek ve zorlamak zorundaydılar ki tekrar harekete geçsin.
''Nasıl devam edeceğiz?'' diye sordu Kurt Wallander. Sessizlik sonunda hepsini sıkmaya başladığı zaman soruya kendisi yanıt verdi.
''Martinson, sen Johannes Löfgren'in kimse anlamadan nasıl Üstad'a gidip döndüğünü bulacaksın. Bunu bir an önce öğrenmeliyiz.''
''Mutfak dolaplarından birinde içi makbuzlarla dolu bir kutu vardı.'' dedi Rüdberg. ''O cuma bir dükkandan alışveriş yapmış olabilir. Belki onu hatırlayan bir satıcı vardır.''
''Belki bir uçan alısı vardı.'' diye atıldı Martinson. ''Kurcalamaya devam edeceğim.''
''Akrabaları.'' diye açıkladı Kurt Wallander. ''Hepsini gözden geçirmeliyiz.'' Dosyasından isim ve adreslerden oluşan bir liste çıkarıp Rüdberg'e verdi.
''Cenaze töreni çarşamba günü.'' dedi Rüdberg. ''Villey Kilisesi'nde.''
''Cenaze törenlerini sevmem ama bu seferkine gideceğim sanırım.''
''Ben de yarın yine Christianstad'a gideceğim.'' dedi Kurt Wallander.
Anlaşılan Göran Bowman, Ellen Magnusson'a inanmıyor. Onun doğruyu söylemediğini düşünüyor. Toplantıları son bulduğunda saat 6:00'a birkaç dakika vardı.
Ertesi gün öğleden sonra tekrar toplanmaya karar verdiler. Neslund iyileşsin, şu çalınan kiralık arabayla ilgilenir dedi Kurt Wallander. Şu Lennart'taki Polonyalı ailenin ne yaptığını öğrenebildik mi?
Adam Yorde Barga'daki şeker fabrikasında çalışıyor diye yanıtladı Rydberg. Evraklarında bir sorun yoktu. Kendisi bunun farkında değildi ama.
22. ayrımın sonu. Sayfa 337.